Ayrım 5.
Sayfa 46. Bak nasıl anlatayım, tamam mı, diyordu Silanti. Tiyatroya giriş bedava olacak. Dolayısıyla yangın başımıza iş açmaz. Kimse bizi dava edemez çünkü, tamam mı? Dökme demirden yapılma birkaç soba kurduk. Bunları yalnızca oyun oynanırken yakıyorduk. Sobalar tiyatromuzun tüm havasını bir saat bile ısıtmıyorlardı. Çünkü verdikleri ısı dümdüz havaya yükseliyor, çatı yerine geçen ince saçtan kaçıp gidiyordu. Öyle ki sobaların hepsi de kor kırmızısı olmasına karşın izleyiciler paltolarıyla oturmayı yeğliyor, sobaya yakın olan yanlarını yakmamaya bakıyorlardı. Tiyatromuzda yalnız bir kez yangın çıktı. O da bir sobadan değil, sahnede düşüp kırılan lambadan yayılan alevlerin neden olduğu bir yangındı. Ortalık karıştı elbet ama çok ilginç bir karışıklıktı bu. İzleyiciler yerli yerinde oturuyor, çocuklar sevinç içinde, evet düpedüz sevinç içinde sahneye doluşuyorlardı. Karabanov'sa bağırıp duruyordu. Ulan aptallar, ömrünüzde yangın görmediniz mi hiç? Gerçek bir sahne yapmıştık. Geniş, yüksek bir sahne. Birkaç karmaşık girişli kulisimiz, suflör deliğimiz bile vardı. Sahnenin arkasında büyükçe bir alan kalmıştı. Ne var ki buradan yararlanamıyorduk. Aktörlerin soğuktan donmaması için yeterli bir ısı sağlayabilmek umuduyla bu geniş alanda küçük bir oda oluşturduk. Uydurma bir soba koyduk. Giyinme, soyunma ve boyanma işleri burada yapılıyordu. Herkes sırasına göre bu ılık alana girip çıkıyor. Bu arada iki ayrı cinsin aynı anda içeride olmaması kuralına uymanın da bir yolu bulunuyordu. Sahnenin arkasındaki o geniş alan ve de sahne dışarısı kadar soğuktu. İzleme salonunda birkaç düzine sıra vardı. Bunlar uzun kerestelerden yapılmıştı ve sayısız koltuk yerine geçiyordu. İşte ekilmeye ve biçilmeye hazır ve de bizim çevrede eşi benzeri hiç görülmemiş eşsiz bir kültür tarlası. Yeni toplulukta tiyatro etkinliklerimiz büyük bir hızla gelişti. 3 kış boyunca bu gelişme hızı asla yavaşlamadı. Bir an bile durmadı ve yayılma alanı daralmak bir yana öyle geniş boyutlara vardı ki şu anda yazdıklarıma ben bile inanamıyorum. Kış boyunca aşağı yukarı 40 oyun sahneye koyuyorduk. Ancak kulüplerde rastlanan o olağan hafif eğlentiler sunma yoluna hiçbir zaman gitmiyor. 4-5 perdelik, ciddi ve genellikle başkentteki tiyatrolarda oynatılmış uzun oyunlar seçiyorduk. Bu eşsiz bir yüreklilik örneği sayılabilir, kendimize yeterinden çok güvendiğimiz söylenebilir ama uyduruk oyunlar sahnelediğimiz, işin kolayına kaçtığımız söylenemez. 3. oyunumuzdan sonra tiyatromuzun ünü Gonçarovka sınırlarının çok ötelerine yayıldı. Pirogovka köyünden Grabilovka, Babichevka, Gontsi, Vatsi, Storojevoye köylerinden Volovi, Çumatski, Ozerski çiftliklerinden, kasaba dışındaki yerleşim yerlerinden, istasyonda ve demiryolu işleklerinde çalışan işçilerden oyunlarımızı izlemeye gelenler oluyordu. Kısa bir süre sonra kasabalılar da gelmeye başladı. Öğretmenler, Halk Eğitim Bakanlığındaki görevliler, ordu görevlileri, Sovyetlerde çalışanlar, kooperatiflerde çalışanlar, levazımcılar, gençler, bizim kızların ve oğlanların arkadaşları, onların arkadaşlarının arkadaşları tiyatromuzu doldurmaktaydı. Birinci tiyatro mevsimimizin sonuna geldiğimizde ünümüz iyice yayılmış bulunuyordu. Cumartesi günleri daha öğle saatinde kalabalıklaşmaya başlardı topluluk. Uzaklardan gelen izleyiciler erkenci olurdu. Yakaları kürklü, sıcacık paltolara bürünmüş burma bıyıklı adamlar atlarının koşumlarını çözer, hayvanlarının üzerine çuvalları, at battaniyelerini örter, sonra da ellerine kovalarını alıp tulumbanın başına toplaşırlardı. Karıları tiyatro kapısında zıp zıp zıplayarak yolda donmuş olan ayaklarını ısıtmaya çabaladıktan sonra kemiklerini de ısıtmak ve yeni kurulmuş arkadaşlıkları tazelemek üzere yüksek demir topuklu çizmeleriyle seke seke kızlarımızın odalarına koşarlardı. Çoğu kızaklarını örten hasırın altından torbalar, çıkınlar çıkarırdı. Bu köy aşırı tiyatro gezisi için gerekli azıkla doluydu bunlar. Çörekler, pastalar, tereyağlı ekmek dilimleri, sucuk, sosis. Bu azıkların büyük bir bölümü topluluk üyelerine sunulmak üzere hazırlanmış olurdu. Zaman zaman birer şöleni andıran armağan sofraları bile kuruluyordu. Ancak bunlar uzun ömürlü olmadı. Çünkü gençlik kolumuz tiyatro izleyicilerinden hiçbir biçimde armağan alınmaması kuralını koydu. Cumartesi günleri tiyatrodaki sobalar izleyicilerin ısınabilmesi için saat 2'de yakılırdı. Ancak bizimle olan tanışıklıkları arttıkça topluluğun daha başka binalarına girme eğilimleri artıyordu. Yemek salonunda bile o günkü nöbetçi öğrencinin masaya buyur etmek durumunda kaldığı birkaç ayrıcalıklı konuk görülebiliyordu. Oyunlar topluluğa epey paraya patlıyordu. 40-50 ruble giysi, peruk ve diğer donanıma gidiyordu yalnızca. Başka harcamalar da çıkıyor, her ay en azından 200 ruble gidiyordu. Bu büyük bir paraydı ama yiğitliğimize leke sürmüyor, izleyicilerimizden giriş bedeli olarak tek bir kopek bile istemiyorduk. Herkesten çok gençlere önem veriyor, daha çok onlar için oynuyorduk. Köylü gençlerin, hele kızların 40 parasının bile bulunmadığını iyi biliyorduk. Başlangıçta tiyatroya girmek için bilet falan gerekmedi. Ama kısa bir süre sonra tiyatromuza bizim barakanın alamayacağı kadar çok kişi gelmeye başladı. Bir bilet dizgesi oluşturmak durumunda kaldık. Biletleri gençlik kollarına, köy sovyetlerine ve köylerdeki belirli kişilere dağıtıyorduk. Köylü halkın tiyatroya büyük bir ilgi gösterdiğini hayretle gördük. Bilet dağıtımı konusunda köyler arasında yanlış anlamalar oluyor, bunlar zaman zaman kavgalara bile yol açıyordu. Bilet almaya gelen temsilciler işi bize bağırıp çağırmaya dek vardırıyorlardı. Yarına neden yalnızca 30 bilet veriyorsunuz? Gişe müdürümüz olan Jorko Volkov başını olmaz anlamında iki yana sallayarak adamın gözünün içine baka baka şöyle yanıtlardı onu. Size 30 bilet bile çok. Çokmuş. Burada bir bürokrat gibi kurulmuş oturuyorsun. Bu biletlerin bize yetip yetmediğini nereden bileceksin sen? Biz burada kurulup oturuyoruz ve papaz kızlarının bizim biletlerle bu tiyatroya girdiğini izliyoruz. Papaz kızları mı? Ne demek istiyorsun sen? Papaz kızları demek istiyorum. Kızıl saçlı kızlar. Köy papazının kızlarından söz edildiğini anlayan temsilci bu kez yumuşar ama tükürdüğünü yalamamaya bakar. Ne olmuş yani? Papazın iki kızı gelmiş. Ama bizim 20 bileti niye kesiyorsunuz? 50 bilet veriyordunuz, 30'a indirdiniz. Size olan güvenimizi yitirdik de ondan diye yanıtlardı onu Jorka söver gibi. İki papaz kız, kaç papaz karısı, kaç bakkal karısı daha geliyor Tanrı bilir. Pisliğin ve kokuşmuşluğun sizin aranızda nerelere dek vardığını anlamak bizim işimiz değil. Peki hangi orospu çocuğu bizi ele verdi söyler misiniz? Orospu çocuklarının listesini yapmak da bizim işimiz değil. 30 bilet yeter size hadi. Temsilci tabanları yağladığı gibi yeni ortaya çıkan düşmanını bulmak ve ona gününü göstermek üzere köyüne koşardı. Ancak daha o gitmeden ikinci kavgacıyla uğraşmaya başlardı bizimkiler. Bu da ne demek oluyor yoldaş? Gençlik kolumuzda 50 üye var, siz son 5 bilet göndermişsiniz. 6K özel müfrezesinin verdiği bilgiye göre geçen oyunumuza 15 aylık gençlik kolusu üyesi gelmiş. Bunlardan 4'ü de yaşlı kadınlarmış. Gerisi zil zurna sarhoş. Böyle bir şey olamaz. Sarhoş olduklarını söyleyen halt etmiş. Bizim üyelerimiz vodka fabrikasında işçidirler. Dolayısıyla içki kokarlar. Biz iyice baktık. Solukları kokuyordu. Suçu boşuna vodka fabrikasının üzerine yüklemeyin. Hepsini önce sana getireyim. Kendi gözlerinle gör. Şimdi de kokuyorlar. Her an içki kokuyorlar. Bahane arıyorsanız o başka elbet. Bu yaptığınız hangi ahlaka sığar sorarım. Hadi hadi. Biz çalışmaktan içki kokanla sarhoşluktan içki kokan arasındaki ayrımı biliriz bakalım. Hiç olmazsa 5 bilet daha verin. Utanın be utanın. Kasabadaki kızlara bilet dağıtıyorsunuz. Dostlarınıza dağıtıyorsunuz. Bizim gençlik koluna da tencere dibini kazımak düşüyor. Tiyatronun yalnızca kendi boş vaktimizi değerlendirmek için gerekli bir eğlence ya da oyalanma aracı değil, kaçınılmaz bir toplumsal yükümlülük olduğunu anladık birden. Bu görevi küçümsemek ya da bırakmak olanaksızdı. Gençlik kolumuz bu konuyu derinlemesine tartıştı. Böylesine büyük bir yükü yalnızca tiyatrocularımızın omzuna yıkmak doğru olmazdı. Oyunsuz geçen tek bir cumartesi olmuyordu ve her hafta yeni bir oyun sahneliyorduk. Bir oyunu iki kez oynamak saygınlığımızı azaltacak, her cumartesi günü konuğumuz olan yakın komşularımızın bir gecesinin boşa gitmesine yol açacaktı. Tiyatro oyuncularından da çeşitli yakınmalar duyulmaya başlandı. Karabanov bile yorulduğunu söylüyordu. Ne yani suççu beygiri miyim ben? Geçen hafta büyük bir rahibi, bu hafta generali oynadık. Şimdi de kalkmış gerilla savaşçısı olmamı istiyorsunuz. Ben insan değil miyim? Demirden yapıldığımı mı sanıyorsunuz yani? Her gece ikilere dek prova, cumartesi günleri masaları taşı, sahneyi hazırla. Yumruklarını masaya koymuş, ağırlığını kollarına vermiş duran Koval ona şöyle bağırdı. İstersen bir armut ağacının altına yumuşak bir kanepe çekelim de uzan biraz dinlen ha. Bu işi yapmak zorundayız. iş yapılacaksa öyle bir düzen kurun ki herkes çalışsın. Tamam, çalışsın. Örgütleyin öyleyse. Komutanlar Kurulu toplansın. Komutanlar Kurulu'nda şu karar alındı. Tiyatro oyuncuları diye bir şey yok. Herkes oyunlarda rol alacak, hıkmık etmek yok. Kurul toplantılarında yazılı karar çıkarmak çocukların hoşuna giderdi. Bu konuyla ilgili kararı şöyle ifade ettiler. Madde 5. Komutanlar Kurulu'nun aldığı karar uyarınca tiyatro oyuncuları için gerekli çalışmalar topluluğun tüm üyelerini bağlayıcı bir görev olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla Görülmedikler kabilesinin serüvenleri adlı oyunun sahnelenmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere özel müfrezeler oluşturulmuştur. Aynı karar söz konusu olan sanat değil, tiyatro değil de pancar tarlasındaki otların temizlenmesi ya da patates toplanmasıymış gibi uzunca bir özel müfrezeler listesini içeriyordu. Güzel sanatlara gösterilen bu saygısızlık, tiyatro çevresi denilen şeyi bir anda silip belli bir oyunu sahnelemek üzere Verşnev Komutanlığı'nda 28 kişiden oluşan 6 A müfrezesinin kurulmasıyla başlıyordu. Özel müfreze demek işi zorunlu olarak yapmak, herhangi bir gecikme ve kaytarmada bulunmamak, kurallara uyulmaması halinde akşam raporunda yer almak, komutanın buyruğuna ne olursa olsun her zamanki gibi asker selamı ile ve tamam diyerek karşılık vermek demekti. En küçük bir savsama, görevi boşlama halinde topluluk disiplini bozma suçuyla komutanlar kurulu ya da genel kurul karşısına çıkarılmayı, bunun sonucu olarak da en azından benimle bir konuşmak, dinlenme saatlerinde fazladan çalışmak ya da bir pazar gününü yatakhanede geçirmek cezalarına çarptırılmayı gerektirirdi. Bu gerçek bir reformdu. Tiyatro çevresi dediğimiz şey ne de olsa bir gönüllüler örgütüydü. Böyle durumlarda üyeler aşırı bir demokratçılık gösterme eğilimindedirler. Kararsız, dalgalanmalara elverişli bir ortamdır bu. Dahası bir tiyatro çevresi birbirine uymayan bireysel istek, beğeni ve savların çarpıştığı bir savaş alanıdır. Bu durum özellikle oyunların seçilmesinde ve rollerin dağıtılmasında belirgin bir biçimde ortaya çıkardı. Bizim tiyatro çevremizde de bir kişilik öğesi kendini göstermeye, varlığını duyurmaya başlamıştı. Ama Gençlik Kolu'nun ve Komutanlar Kurulu'nun bir kararı toplulukta tartışma götürmez, çözümlenmiş bir şey olarak kabul edilir, kararın yerinde olup olmadığını düşünmek kimsenin aklından geçmezdi. Komutanlar Kurulu'nun 5 numaralı kararıyla topluluktaki tiyatro çalışmaları, toprak işlemek, yapıları onarmak, yatakhanelerde, işliklerde temizlik ve düzeni koruma işleriyle aynı teraziye konulmuş oluyordu. Bir oyunun sahnelenmesiyle ilgili olarak şu ya da bu kişinin hangi işi yaptığı, topluluğun çıkarları açısından o işin bir bütün olarak gerçekleştirilmesi açısından önem taşımıyordu. Kimin ne işi yaptığı değil, sonuç önemliydi. Dolayısıyla herkes kendisine verilen görevi yapmakla yükümlüydü. Kural olarak pazar günleri toplanan komutanlar kurulunda bir sonraki cumartesi günü oynanacak oyunu ve rollerin kimlere dağıtıldıklarını açıklardım. Bu oyuncular hemen 6A özel müfrezesini oluşturur, başlarına aralarından bir komutan atanırdı. Geri kalan çocuklar çeşitli tiyatro özel müfrezelerini oluştururdu. Hepsinin de numarası 6'ydı ve işleri belli bir oyunun son perdesinin inmesine, izleyicilerin de uğurlanmasına dek sürerdi. Şu özel müfrezeler oluşturulmuştu. 6A aktörler, 6İ izleyiciler, 6G giysiler, 6I ısıtma, 6D dekor, 6AK aksesuarlar, 6IS ışık ses, 6T temizlik, 6S ses düzeni, 6P perde. O sıralar topu topu 80 kişi olduğumuz düşünülürse tek bir çocuğun bile görevsiz kalmadığı ve seçtiğimiz oyundaki oyuncu sayısının çok olması halinde ise güçlerimizin hayli yetersiz olduğu ortaya çıkar. Komutanlar Kurulu özel müfrezeleri oluştururken bireysel istek ve eğilimleri dikkate almak için elinden geleni yapardı elbet. Ama bu çaba her seferinde istenen sonucu vermezdi. Bu yüzden şu soruyu hep duyardık. Ne? Beni 6 aya mı yazdınız? Ama ben ömrümde sahneye çıkmadım ki. O ne biçim söz? Bir mucik gibi konuşuyorsun diye yanıt verilirdi bu soruya. Ne olursa olsun herkes ömründe bir kez ilk olarak sahneye çıkacaktır. Bütün bu özel müfrezeler ve özellikle bunların komutanları bütün hafta boyunca çalışma saatleri dışında kalan tüm vakitlerini topluluk içinde ve dışında deli gibi oradan oraya koşuşturmak, kasabaya gidip gelmekle geçirirlerdi. Ne olursa olsun bağışlatıcı neden tanımıyorduk. Oysa özel müfreze komutanlarımız büyük güçlüklerle karşılaşıyor, aradıklarını hiç de elleriyle koymuş gibi bulmuyorlardı. Şunu da söylemek gerekir ki kasabada dostlarımız vardı. Bizi destekleyen, yardıma hazır kişiler vardı. Ve bu yüzden hem hemen her oyun için dilediğimiz sayıda giysiyi bulabiliyorduk, hem bulamasak da 6G özel hangi tarihsel dönemin giysisi olursa olsun topluluktaki olanakları değerlendiriyor, bir gün olup da işe yarayabileceğini kimsenin aklından geçirmediği şeyleri kullanarak gerekli sayıda giysi çıkarabiliyordu. Ayrıca yalnızca topluluğa ait şeylerin değil, topluluk çalışanlarının eşyalarının da tiyatro çalışmalarını yürütmekle yükümlü müfrezelerin emrinde olduğu varsayılıyor ve her şey buna göre işlem görüyordu. Örneğin 6 ak, o eşyaların aslında birer aksesuar olduğunu, öğretmenlerin ya da öteki görevlilerin elinde başka adlar aldığını söylüyordu. Kuruluşumuz geliştikçe aksesuarlarımız birikmeye, topluluğun sınırları içinde sınırlı bir tiyatro gereçleri bölümü oluşmaya başladı. Sık sık silah patlamaları gerektiren savaş oyunları sahnelediğimizden çeşit çeşit askeri üniformalar, rütbe işaretleri, omuzluklar, kolluklar ve madalyaların yanı sıra gerçek bir cephanelik sahibi de olmuştuk. Giderek yalnızca aktörler değil, daha başka yetenekler de ortaya çıkmaya başladı topluluğumuzda. Kendi bulgularının yardımıyla gerçek makinalı tüfek ateşinden ayırt edilemeyecek ses ve görüntüler yaratan eşsiz sanatçılar türedi aramızdan. Sonra bir de gök tanrısı Jüpiter'den aşağı kalmayan topçularımız vardı. Bunların ürettiği gürültü fırtınadan, yarattıkları ışık şimşekten ayırt edilemezdi. Rollere hazırlanma süresi bir haftaydı. Başlangıçta işi gerektiği gibi yapmaya kalkıştık. Rolleri çoğaltarak aktörlere dağıtıyor, ezberlemeye çalışıyorduk. Ama bu işe kısa bir süre sonra boş verdik. Ne çoğaltmaya vaktimiz vardı ne de ezberlemeye. Çünkü ne de olsa toplulukta günlük işlerimiz vardı. Okulumuz vardı. Ders her şeyden önce gelirdi. Bu yüzden çalışmak gerekliydi. Tiyatro ile ilgili tüm gelenek ve kuralları bir yana bırakıp sırtımızı suflöre dayıyorduk. İyi ki öyle yapmışız. Başka türlü işin içinden çıkamayacakmışız meğer. Çocuklar söyleyecekleri her şeyi suflörden kapmaya uzmanlaştılar. Aralara söz sokuşturmalar, idare etmeler, yanlış davranışlarla bile sahnenin ortasında baş edecek denli ileri götürebiliyorduk işi. Ne var ki bir oyunun pürüzsüz oynanması için oyunun yönetmenliğinin yanı sıra suflörlüğü de benim yüklenmem gerekiyordu. Ancak bu suflör yalnızca unutulan sözcükleri anımsatma işini değil, sahnede olup biten her şeyi denetleme ve yönetme görevini yüklenmiş özgün bir suflördü. Giriş çıkışlar, yanlışlar, silah atışları, kucaklaşma ve ölümlerle ilgili zaman ayarlamaları hep ona, yani bana bakıyordu. Aktör kıtlığı çekmedik hiçbir zaman. Çocuklarımız arasında sayısız yetenekli genç vardı. Peter Ivanovich Gorovich, Karabanov, Vetkovski, Butsayi, Vershnev, Zadorov, Marusya Levchenko, Kudlati, Koval, Glazer ve Lapot yıldız oyuncularımızı oluşturuyorlardı. Oyuncusu bol olan oyunları seçmeye çalışıyorduk. Çünkü çocukların büyük bir çoğunluğu oynamak istiyordu. Ayrıca sahnede doğal davranma yetisine sahip kişilerin sayısını bir an önce arttırmak çabasındaydık. Tiyatroya çok önem veriyordum. Çünkü çocuklar bu yolla konuşmalarını büyük ölçüde düzeltmişler, dillerini geliştirmişler, ufuklarını genişletmişlerdi. Ancak zaman zaman yeterli oyuncu bulamadığımız durumlarda oluyordu. O vakit topluluk görevlilerinden, çalışanlarından birinin bize yardımcı olmasını sağlıyorduk. Bir keresinde Silan TV ile sahneye çıkardık. Provalarda kusursuz bir oyuncu gibi oynadı. Tek bir tümce söyleyecekti. Tren 3 saatlik bir gecikmeyle gelecek. Dolayısıyla yanlış yapmasına hemen hemen olanak yoktu. Ancak bulduğumuz, umduğumuzu fersah fersah aştı. Silanti gerektiği anda ve gerektiği gibi sahneye girdi. Pek de fena oynamadı. Ne var ki derdini şu sözcüklerle anlattı. Bu tren var ya, yani size söyleyeyim mi, tam 3 saat sonra gelecek. Gerisi boş. Bu sözler izleyicileri çok etkiledi, evet. Ama o da bir şey mi? İstasyonda bekleyen mülteciler kalabalığını daha çok etkiledi. Bunlar büyük bir çaresizlik içinde sahnede dönelip duruyor, suflör deliğinden gelen seslere bana mısın demiyorlardı. Çünkü ne de olsa ben de etkilenenler arasındaydım. Silanti bütün bu olanları birkaç saniye izledi. Sonra sabrı taştı. Kaç kere söyleyeceğiz be ahmaklar? Bu tren var ya tam 3 saat sonra gelecek. Gülecek ne var bunda? Mülteciler silant iğneşe içinde dinlediler. Sonra birer koşu koparıp sahneden çıktılar. Bu arada ben kendimi toparladım, suflör deliğinden fısıldadım. Çık şimdi buradan dışarı, sana söylüyorum. Silanti, hadi çık, kör olmaya sıca. Şey, iyi, gerisi boş. Elimdeki kitabı kapatarak dik tuttum. Perdenin indirilmesi işaretini veriyordum. Kadın oyuncu bulmak güçtü. Nastya Nochevnaya ve Levchenko az çok oynayabiliyordu. Ama çalışanlar arasında Lidochka'dan başka kadın oyuncu yoktu. Hem bizdeki kadınlar sahneye çıkmak için yaratılmış değillerdi. Çok utangaçtılar. Rol gereği kaçırılmaz olsa bile kucaklaşmaya ya da öpüşmeye yanaşmıyorlardı. Sevgilisiz de olmuyordu. Hemen hemen her oyunda iki sevgili vardı mutlaka. Kadın oyuncu arayışı içinde topluluğumuzda çalışanların eşlerini, kız kardeşlerini, teyze, hala ya da başka akrabalarının hepsini denemiştik. Değirmende çalışanları denemiştik. Kasabadaki dostlarımızın yardımına bile başvurmuştuk. Ama gene de bu soruna kalıcı bir çözüm bulamadık. Oksana ile Rakil bile topluluğa geldiklerinin ertesi günü provalara katılmışlar, hiç kırıtmadan, utanıp sıkılmadan öpüşebilme yeteneklerine bizi hayran bırakmışlardı. Bir keresinde değirmencinin bir arkadaşını kasabadan salt ziyaret için gelip de provaları izlemeye dalan birini aramıza katılmaya razı ettik. Genç kadın bir hazineymiş meğer. Güzelliği, tatlı, dolgun sesi, gözleri, salına salına yürüyüşü arayıp da bulamadığımız şeydi. Devrimci bir oyunda baştan çıkmış bir soylu kadının rolünü oynayacak birine gereksinmemiz vardı. Ve bu kadında aradığımız tüm nitelikler bir araya gelmişti. Provalarda zevkten birkaç köşe olduk. Oyun gecesi sağlayacağımız parlak başarının bekleyişi içinde kendimizden geçtik. Oyun çok iyi başladı. Her şey yolunda gidiyordu. Ancak birinci perdeden sonra hazinenin tren istasyonunda telgraf memuru olarak çalışan kocası kulise geldi. Ve karısına herkesin önünde şunları söyledi. Bu oyunda oynamana izin veremem. Hadi eve gidiyoruz. Hazine büyük bir düş kırıklığı, derin bir üzüntü içinde boynunu büktü. Ama nasıl olur? Oyunu bırakamam ki. Oyun beni ilgilendirmez. Yürü. Sahnenin ortasında herkesin karımı çekip çekiştirmesine, öpüp koklamasına göz yumamam. Olamaz. Oyunu yarıda kesemem. Daha birinci perdede en azından 10 kez öpüldüm be. İğrenç bir şey. Önce hepimiz şaşkınlıktan dona kaldık. Sonra çözülüp kıskanç kocanın fikrini değiştirmeye çabaladık. Ama yoldaş, dedi Karabanov, bir insanın sahnede öpülmesi hiçbir şey değildir. Bir şey mi? Değil mi? Kendi gözlerimle gördüm, dedi kıskanç koca. Beni kör mü sanıyorsunuz? Birinci sırada oturuyordum. Lapot'u buldum. Sen akıllı çocuksun, bir yolunu bul, şu adamı yumuşat, dedim. Lapot kolları sıvayarak işe koyuldu. Kıskanç kocayı yakasından tuttuğu gibi bir sıraya oturttu ve kulağına mırıl mırıl şu okşayıcı sesleri döktürdü. Ne garip adamsın yani. Hem de böylesine yararlı, kültürel bir dava uğruna yapılan bir işi baltalamaya kalkıyorsun. Karın böylesi bir amaca hizmet etmek için öpüşüyor demek, kötülük değil, iyilik ediyor demektir.